Ayrım 52, bölüm 84, sayfa 356. Krakow karanlığın içinde bir heykel gibi yükseliyordu. Çatlak duvarlarıyla, çukur yollarıyla, kulelerini ve çan kulelerini örten sis örtüsüyle avına hazır bir şehre benziyordu. Sadece kurtlar ve büyücüler eksikti. Bu kez su üstünde giden hayalet bir gemiyi andıran yepyeni bir limuzindeydim. Araba sadece yayaları açık dar yolların hemen yakındaki bir parkın bitişinde yer alan büyük ve karanlık bir binanın önünde duruyordu. Rahipler bizi bekliyordu. Bagajlarımızı aldılar, kapıları açtılar. Beyaz yakalılar gecenin içinde küçük alevler gibi parıldıyordu. Bir süre bu hareketliliği seyrettim. İçeride küçük bahçeleri, sütunlu galerileriyle bir iç avlu vardı. Sağ taraftaki bir dış merdivene yöneldik. Rahiplerin galoşlarının sesi asker postallarınınkini andırıyordu. Sanki askeri bir kaleye gece ikmali vardı. Bana bir hücre açtılar. Üzerinde İsa'lı haç bulunan granit duvarlar ve duvarlar kadar siyah bir yatak, bir çalışma masası ve bir komodin. Bir köşede bir paravanın arkasında bir musluk ile bir klozet vardı. Rehberlerim beni yalnız bıraktı. Yüzümü aynada seyrederek dişlerimi fırçaladım. Sonra nemli örtünün altına girdim. Vücudum ısınamadan uykuya daldım. Uyandığımda odama uçuşan parçacıklarla dolu ince bir ışık hüzmesi giriyordu. Kaynağını buldum. Kepenkleri hafif aralanmış küçük bir pencere vardı. Saatime baktım. 11 olmuştu. Yataktan fırladım ve odanın soğuğu kas katı kesildim. Dün geceyi düşündüm. Zamonski ile randevumuzu. Özel jetle yolculuk. Bilmediğim bir şehrin herhangi bir yerindeki bu manastıra gelişimiz. Kafamı buz gibi suyun altına soktum. Sırtıma temiz bir şeyler geçirdim. Sonra odadan çıktım. Geniş parkelerle döşeli, duvarlarında iş karartıcı tablolar bulunan bir koridorda, çevresi oymalı, büyük kapıya doğru yürüdüm. Tokmağı çevirdim ve kendimi dışarıda buldum. İç avlu dört binanın ortasındaydı. Her binanın bahçesi ayrıydı. Nazi bombardımanlarına ve sosyalist saldırılarına kafa tutmuş bir inanç kalesiydi. Her blokta iki kat vardı. Ben aşağıda birinci kattaydım. Merdivene kadar galeri boyunca ilerledim. Her tonozda ışık bacaları ve demir çubukları vardı. Görünürde kimse yoktu. Tam avluya inmiştim ki çanlar çalmaya başladı. Gülümsedim. Beyaz ve soğuk ışıktan etkilenmiştim. Ve tertemiz, katıksız anın tadını çıkarmak istiyordum. Bahçeler Rönesans döneminin bahçelerini andırıyordu. Budanmış çalılar, kareler ve dikdörtgenler oluşturuyordu. Tam ortada, yuvarlak biçimli bir alanın çevresinde serviler vardı. Banklar galeriler boyunca yerleştirilmişti ve tonozların gerisindeki vitraylı pencerelerde kıvrımlı yansımalar göze çarpıyordu. Avluyu geçtim. Kulağıma bazı gürültüler geldi. Yolumu değiştirdim ve karşıma çıkan bir kapıyı ittim. Yemekhane epey aydınlıktı. İçeride uzun masalar vardı. Masalara sekizli gruplar halinde oturmuş rahipler yemek yiyor, içki içiyordu. Kusursuz üniformaları, siyah ve beyazın ağırbaşlı sadeliği, kahkaha sesleri ve ağız şapırtılarıyla bir tezat oluşturuyordu. Buraya hakim olan şey kalenderlik, gençlik, iyi ve güzel yemekti. Soğuk savaş boyunca en iyi beslenenlerin Polonyalı rahipler olduğu söylenirdi. Sebze bahçeleri sayesinde. Kalkan bir kol yardımına yetişti. Zamoski tek başına bir masada oturuyordu. Grupların arkasından geçip yanına gittim. Kimse dönüp bana bakmamıştı. İyi uyudun mu? Polonyalı karşısındaki iskemleyi işaret etti. Oturdum. Bahçede sigara içmediğim için pişman olmuştum. Şimdi çok geçti. Masanın üzerindeki yemeklere baktım. Masa iki kişi için hazırlanmıştı. Damasko bir örtü, üzerinde kristal bardaklar ve gümüş çatal bıçaklar. Yüzümü sıvazladım. Özür dilerim, dedim utanarak. Saatin farkına varmamışım. Ben de biraz önce uyandım. Sabah ayinini kaçırdık. Hadi yemeğini al. Demek bu sabah artık senle benle konuşuyordu. Ne seçeceğimi bilmiyordum. Bir slav menüsüydü. İnce ince dilimlenmiş marine balıklar, havyar, siyah ve beyaz ekmek, çeşit çeşit kırmızı meyve, karadut, ahududu, yaban mersini. Rahipler bu mevsimde böyle meyveleri nereden buluyorlar acaba diye düşündüm. Vodka yoksa çok mu erken? Kahveyi tercih ederim. Elçi bir işaret yaptı. Gölgeden bir rahip çıktı ve bir hayalet ağırlığıyla bana servis yaptı. Neredeyiz? Slotka Manastırı'nda, Eskişehir'de, Benedikten rahiplerin yurtluğu. Benedikten rahipler mi? Zamonski bana doğru eğildi. İnce burnu güneşte parlıyordu. Şu an Siyak'ta öğlen 12'ye doğru kısa ayin demek. Ayini saati, dedi. Sır verir bir tonda. Rahipler şapelde dua ederken biz de yemeğimizi yiyorduk. Manastırı paylaşıyor musunuz? Bir kaşık yardımıyla rafadan yumurtanın tepesini açmıştı. Son derece tetik bir birliktelik. Hiçbir etkinliği beraber yapmıyoruz. Bunun geleneklere uygun olduğu söylenemez. Doğru bir şey değil, öyle değil mi? Parmakları arasında tuttuğu yumurtanın kabuğunu sıyırdı. Kesinlikle. Bir Benediktin manastırında, özellikle de bizim tarikatımızda din adamlarını kim araştırır ki? Hangi tarikattansınız ki? Yemini, bunlar insanı öldürmez. Hangi tarikattansınız? Elçi derin bir iç çekti. Kuşkusuz sen bir jantencisin. Hayattan tat almayı bilmiyorsun. Birkaç kaşık da yumurtasını bitirdi, sonra sandalyesini geri itti. Fincanını al, yemeğini daha sonra yersin. Kahvemi bir dikişle bitirmeyi tercih ettim. Gırtlağımdan mideme kadar yandım. Bu acıyla başa çıkmaya çalışırken Zamoski yemekhanenin kapısına ulaşmıştı bile. Galeride güneş ışınları ve sütunların gölgeleri siyah beyaz bir tablo oluşturuyordu. Soğuk da gizemli bir şekilde bu iki renkliliği daha da keskinleştiriyordu. Üst düzey rahip bir kapı sundurmasının altından geçti ve doğrudan orta çağa inermiş hissi veren bir merdivene yöneldi. Ofislerimizi bodruma yerleştirdik. Tek düz aydınlatılmış bir tünele girdik. Ancak önünde tek lamba bile yoktu. Taş duvarlarda geçmiş yüzyılların izi vardı. Yine de modernlik ve teknoloji son derece dikkat çekiciydi. Zamoski işaret parmağını biyometrik analiz plakasına yerleştirdiğinde artık bundan emindim. Kalenin yer üstündeki kısmını görmüştüm. Şimdi kalbine iniyordum. Çelik bir kapı, tamamlı tonozlu, büyük bir odaya açıldı. Daha çok bir gazetenin redaksiyon salonunu andırıyordu. Bilgisayar ekranları parıldıyor, sütunların diplerine yerleştirilmiş yazıcılar uğurluyor, telefonlar, fakslar, telex makineleri çalıyor ve titreşiyordu. Gömleklerin kollarını sıyırmış rahipler koşuşturuyordu. Bir an kendimi papalık sitesinin resmi yayın organı Le Osservatore Romano'nun bir şubesindeymiş gibi hissettim. Ancak burada askeri bir ortam vardı. Bir tür savunma gizliliği. Kontrol odası, dedi Zamoski. Neyin kontrolü? Dünyamızın. Katolik alimi sürekli tehdit altında. Saldırıya maruz kalıyoruz. Dikkatle izliyoruz, gözlüyoruz, harekete geçiyoruz. Zamoski ortadaki koridordan yürümeye başladı. Bilgisayarın ısısı ve havalandırma sisteminin esintisi hissedilebiliyordu. Beyaz yakalı adamlar telefonda Arapça konuşuyordu. Zamoski açıkladı. İnancımız her türlü düşmana müdahaleyi gerektiriyor. Bazı sorunlar diplomayla veya dua ile halledilemez. Lütfen biraz daha açık konuşur musunuz? Mesela bu rahipler Sudan'daki isyancı gruplarla sürekli temas halindeler. Hepsi animist ama umarım içlerinde az da olsa Hristiyanlar da vardır. Onlara yardım eli uzatıyoruz. Ve elbette bu sayede pirinç çuvallarıyla olmuyor. İşaret parmağını tavana doğru kaldırdı. İslam'ı geriletmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Bu bana biraz kolaycı bir bakış açısı gibi geldi. Savaştayız ve savaş dünyaya kolaycı bir bakış açısıyla bakmamızı gerektirir. Elçi tüm bunları sertliğiyle değil, aksine keyifle anlatıyordu. Sağımızdaki dört rahip İspanyolca konuşuyordu. Onlar Güney Amerika ile ilgileniyorlar. Orada da durum karışık. Doğrudan iktidarı elinde tutanlarla uyuşturucu ve silah tacirleriyle çatışmaya giremiyoruz. Bu sebeple de görüşmeler yapmak, bazı şeyleri zamana bırakmak ve kimi kez de kötü adamlarla işbirliğine gitmek gerekir. Ad Majorem Dei Gloriam açıklaması Tanrı'nın daha büyük zaferi için. Flal dilinde gazeteleri okuyan bir başka gruba yaklaştı. Hırvatistan'daki biraz daha pis bir iş. İşkencecileri, cellatları, infazcıları korumak. Onlar Hristiyan ve bizden yardım istediler. Tanrı kullarından asla yardımını esirgemez, öyle değil mi? Bazı gazete küpürlerini hatırladım. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları, eski Yugoslavya'daki insanlık suçu işlemiş generalleri, Fransa'da Fransken manastırlarında gizlemekten dolayı Vatikan'ı ve Hırvat Kilisesi'ni suçluyordu. Demek her şey doğruymuş. Zamoski devam etti. Surat asma. Her şeye rağmen her ikimiz de aynı işi yapıyoruz. Kendi çapımızda da olsa. Ellerini kirleten bir tek sen değilsin. Ellerimin kirli olduğunu kim söyledi ki? Arkadaşın Luke, polis gereği mesleğiyle ilgili çok küçük teorileri vardı ve bana hepsini anlattı. O sadece bir teori. Güzel. Ben de bu bakış açısını tercih ediyorum. Başkaları, hatta herkes rahat bir hayat sürsün diye kimilerinin daha en aşağıdaki adi işleri yapması gerekiyor. Sigara içebilir miyim? O zaman dışarı çıkalım. Siyah tonozların altında banklara oturduk. Reçine ve ıslak yaprakların kokusu, güneşin ısıttığı çakıllar. Kamerimden derin bir nefes çektim ve zevkle dumanı dışarı verdim. Günün ilk sigarasıydı. Dün, dedim, bana Cook'tan bahsettiniz. KUK. Özel bir bölüme bağlı olduğunuzu söylediniz. İsmi nedir? İsmi yok. Bir sırrı muhasebe puzzle etmenin en iyi yolu sırrının olmamasıdır. Bizden şövalye kesişleriyiz. Kutsal toprakları koruyan Milites Christi'nin mirasçılarıyız. Ancak kurulu bir düzenimiz yok. Gözümüzün önünde yeniden görüntüler geldi. Gözümün önüne yeniden görüntüler geldi. 12. yüzyılda İspanya'da Rokuenseka döneminde dipnot İspanya'nın Hristiyanlarca yeniden fethi olduğu dönem. Kale manastırlar, Filistin çöllerinde inşa edilen, içinde keşiş hayatı süren haçlıların yaşadığı şatolar. Bulunduğum manastırda böyle bir yer miydi acaba? Aynı zamanda şatanizm mesleğiyle de ilgileniyorsunuz, öyle değil mi? Dünyamız çeşitli Matthew, ama o en önemlisi, en tehlikelisi, en süreklisi. Evet, bizi var olduğuna inandırmayı başarmış olanı. Cevap vermedim. Charles Baudelaire'ın Paris sıkıntısında sürekli yaptığı bir alıntı vardı. Şeytanın en güzel hilesi kendisinin var olmadığını inandırmaktır bizi. Ama Zamoyski başka bir metni yüksek sesle dile getirdi. Kötülük sadece bir zayıflık değildir. İnsanı yoldan çıkaran, ahlakını bozan tinsel bir olgudur. Yaman, gizemli ve korkunçtur. Bunu kimin yazdığını biliyor musun? 7. Paulus, 15 Kasım 1972 tarihinde genel oturumda. Bu pasaj o dönemde bayağı bir gürültü koparmıştı. Doğru. Vatikan şeytanı hep ciddiye aldı ama 2. John Papolus, papa olmasıyla birlikte konumunu biraz daha güçlendirdi. Karol Vojtyla'nın bizzat şeytan çıkarma ayinleri yaptığını biliyor muydun? Gülümsedi. Aşağıda gördüğün her şey onun tarafından finanse ediliyor ve kredimizin önemli bir kısmı şeytanla mücadeleye gidiyor. Çünkü sonuçta esas savaşımız bu. Siklonun gözü. Buraya geldiğimden beri aklıma takılan bir soru vardı. Luxay biraz buraya geldi mi? Bir kez. Burası hoşuna gitmiş midir? Bence gitmiştir. Luke gerçek bir askerdi ama bir kez daha yineliyorum. Sert değildi, disiplini yoktu. Şeytana onunla daha etkili savaşmak için inanıyordu. Lori'nin bulduğu şetanik sobcülüğü düşündüm. Elçi devam ediyordu. Şeytana karşı savaşabilmek için ona mesafeli durmayı bilmek gerekiyor. Ona asla inanmamak ama ona korkusuzca karşı koyabilmek için tüm gerçekliğiyle onu bir kalimera, bir sarap olarak görmek gerekiyor. Sigaramı duvarda ezdim. Sonra izmariti cebime attım. Zamoski ayağa kalkmış, sırtını bir sütuna dayamış, dimdik duruyordu. Omuzlarının genişliği, beyaz baskısı, gri albatros saçları ona farklı bir hava katıyor, savaşçı yanını ön plana çıkarıyordu. İnsanı etkileyen gizemli bir çekiciliği vardı ve tuhaf bir şekilde itimat duygusu uyandırıyordu. Sordum, peki siz şeytana inanıyor musunuz? Yani fiziki ve ruhsal gerçekliğine demek istiyorum. Bir kahkaha patlattı. Sana cevap verebilmem için bana bir tam gün lazım ve belki de yarın akşama kadar süre. Korkul'un bedenini okudun mu? Epey önce. Alıntının başlığını hatırlıyor musun? Hayır. George Armand, coğrafi keskinlik bir aldatmacadır. Mesela Guatemala, öyle bir ülke yok. Biliyorum çünkü orada yaşadım diyor özetle. Ben de sana şeytanla ilgili aynı cevabı verebilirim. Şeytan yoktur, bunu biliyorum çünkü 40 yıldan beri onunla savaşıyorum. Kelime oyunu yapıyorsunuz. Zamoski doğruldu ve ciğerlerini havayla doldurmak için derin bir nefes aldı. Bezmiş bir hal vardı. Şeytan gerçeği her yerde metiyor. En kötü örneği de tefessüh etmiş erkek ve kadınlarda ortaya çıkan tüm bu mezheplerde. Yanlış bir şekilde ruhlarını şeytana satmış kişiler olarak değerlendirilen şizofrenlerin yaşadığı akıl hastanelerinde. Ama özellikle de arzu, istek, bilinçsiz davranışlar her birimizin ruhunu alt üst ettiğinde bu ruhlarımızı soğuran manyetik bir güce, bir kara deliğe indirgenebilir mi? Öyleyse siz dünya üzerinde ezelden beri var olan kötücül bir güce mi inanıyorsunuz? Evrendeki kötülüğün kaynağı olarak yaratılmamış, transandan bir güç mü? Zamoski kaçamak kaçamak belli belirsiz gülümsedi. Birkaç adım attı, sonra bana doğru döndü. Yapacak çok işimiz var, gelin. Saatine baktı. Randevu saatiniz yaklaşıyor. Ne randevusu? Saat 17'de Manon sizi burada bahçede bekleyecek. Şurada gördüğüm bankta.